Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mehmet Lütfi Arslan imzalı Arsızlığın Siyaseti başlıklı yazıyı aktaracağız. Normal, norm, ilke, kural, standart olarak kabul edilen, anormal ise normdan saptığı için dışlanan, aykırı ve kural dışı görülendir. Normun tespiti aynı zamanda anormalin de tespiti anlamına geldiği için tarih boyunca normu neyin belirlediği hep tartışma konusu olmuştur. Anormal oldukları halde normal görülmek isteyenler her dönem normun belirleyicisi olan fıtrat, din, hukuk, gelenek, örf gibi kurumları hedef almışlar, normu kendi heva ve heveslerine göre tarif etmek istemişlerdir. Zamanımızda normun tarifi kavgası Allah'ın sınırları dahilinde yaşamak isteyenlerle sapkın cinsel yönelimlere sahip olanlar arasında yaşanıyor. Çağdaş anormaller, tarihte olduğu gibi bugün de kendi düşünüş, tarz ve yaklaşımlarının normalleşmesini amaçlayan bir güç mücadelesi veriyorlar. Gayeleri tabii ve fıtri olanın dışındaki sapkın hayat tarzlarını sosyal, kültürel ve ekonomik yönleriyle tercih edilebilir bir noktaya getirmek, ahlaksızlık ve iffetsizliği norma dönüştürerek sıradanlaştırmaktır. Eşcinsellik ve türevlerinin özellikle genç kuşaklar nezdinde normal hayat tarzları olarak algılanması çabalarına LGBT artı aktivizmi denmektedir. 1960'lı yıllardan itibaren görünür olma ve toplumsal meşruiyet kazanma çabasıyla öne çıkan bu hareket, 2000'li yıllardan itibaren eşit haklar mücadelesi adı altında siyasallaşmış, 2015'ten itibaren ABD'nin bütün eyaletlerinde eşcinsel evlilikleri yasal hale getirecek bir nüfuz alanına erişmiştir. Eşcinsel hareketin Türkiye'de aldığı mesafe, LGBT artı şeklindeki nitelemenin neredeyse herkes tarafından kullanılır hale gelmesiyle anlaşılabilir. Dört farklı sözle cinsel kimliği ifade eden bu kavrama, son dönemde artı işaretinin eklenmesi, sapkın cinsel tercihlerin bir yerde durmayacağını göstermektedir. Bu sapkın hareket, Allah'ın erkek ve kadın olarak yarattığı insan cinsiyetinin bu tasnife sığmadığını iddia etmekte ve içerisinde pedofili gibi insan haysiyetinin kabul edemeyeceği yüzden fazla yeni sapkınlık tarifi yapmaktadır. Fıtrata aykırı tercihlerini normalleştirmek için özgürlüğü bir maske olarak kullanan bu lobi, eşrefi mahlukat olan insana en büyük kötülüğü onu sözde cinsel kimliklere indirgeyerek yapmaktadır. Ferdi tercihleri aşıp sapkınlığın umumileşmesi için çalışan eşcinsel aktivizmi gayesine ulaşmak için birçok strateji izlemekte, bu stratejilerini de ait olduğu sosyo-kültürel muhite göre farklılaştırmaktadır. Mesela söz konusu aktivizmin en başarılı olduğu Anglo-Sakson ülkelerde eşcinsel evliliklerin yasalaşması ve ardından siyasi temsilci seçtirmek çabası verilirken, daha az tesir sahasına sahip Müslüman ülkelerde görünürlüğün artırılmasına öncelik verilmektedir. Görünürlük hedefi strateji, ferdi tercihleri günah kategorisinde değerlendirilecek insanları sapkınlığın savunucusu ve çığırtkanı yapma amacı gütmektedir. Sapkın hayat tarzlarının görünürlük kazanması ve bu şekilde normalin yeniden tanımlanmasına yönelik stratejinin en önemli ayağı dil ve söylem üretme çabasıyla ortaya çıkmaktadır. Maksat, kullanılan sembol, işaret ve söylemlerle kamuoyunda olumlu bir imaj oluşturmaktır. Sapkın tercihler, aşk, sevgi, insan hakları, özgürlük ve onur gibi kavramlar üzerinden meşrulaştırılırken, fıtri ve tabii olanı savunarak bu tercihlerin çığırtkanlığına karşı çıkanlar, özgürlük düşmanı, homofobik, nefret eylemcisi gibi yaftalarla sindirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle eğlence dünyasındaki eşcinsellerin duruş ve söylemleri yaldızlanarak örnek gösterilmekte, karşı duruş sergileyen muhaliflerse yok sayılmakta ya da karalanmaktadır. bilişim teknolojileri marifetiyle popülerlik kazanan sosyal medya mecraları bu stratejinin yürütülmesi noktasında hayati işlev görmektedir. Eşcinsel lobisinin etkisi, medya ve eğlence sektöründe kullanıcıların tercihlerinin büyük veri yardımıyla izlendiği dijital platformlarla artmıştır. Bu platformların sunduğu kuralsız ve denetimsiz içerikler, gayrimeşru hayat tarzlarının yayılmasına, sapkınlık ve kötülüğün topluma karabasan gibi çökmesine hizmet etmektedir. Yeni medya araçları ve dijital platformların sahipleri, üretim ve yayında LGBT artı sapkınlığını adeta ön şart olarak dayatmaktadır. Bunlardan Türkiye'de yeni faaliyete geçen bir tanesi üretici içeriklerdeki karakterlerin en az yarısının LGBT artı rollerine sahip olacağını açıklamıştır. Bilinçli bir politikayla yürütülen bu sapkınlık dayatmasına karşı çıkan kim olursa olsun özgürlük düşmanı olarak suçlanmakta, karşı duran işletmelere boykot uygulanmaktadır. Sözde onur yürüyüşleri de sapkın eşcinsel hareketin görünürlük kazanma çabasında önemli bir yere sahiptir. Genellikle polis şiddeti, sergilenen pankartlar ve atılan sloganlarla hatırlanan bu yürüyüşler, mensuplarına cinsel kimliğinden onur duymak ve bunu utanmadan teşhir etmek şeklinde bir gayeyi benimsetmeye matuftur. Yürüyüşün öncesinde ve sonrasında kamuoyunda çıkan tartışmalarda gözlemlenen özgürlük ve insan hakları vurguları hareketin dil ve söylemini yaygınlaştırması açısından fırsat olarak kullanılmaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan eşcinsellik aktivizmine muhalif olanlar doğrudan homofobik, eşcinsel düşmanı olarak etiketlenerek itibarsızlaştırılmakta, normal, fıtri ve tabii olanı savunanlar yıldırıcı bir çığırtkanlıkla sindirilmek istenmektedir. Eşcinsel aktivizmine özgü bir dil ve söylem üretiminde yararlanılan diğer bir yol, sanat, siyaset ya da iş dünyasından meşhurların vitrine çıkarılmasıdır. Örneğin eşcinsel olmaktan onur duyduğunu ve bu özelliğinin Tanrı'nın kendisine verdiği en büyük hediye olduğunu ifade eden Apple'ın CEO'su gibi tipler herhangi bir norm tanımayan özgür duruşlarıyla söz konusu aktivizmin rol modelleri olarak öne çıkarılmaktadır. Yine diziler, sinema filmleri ve reklam kampanyalarında çok zaman sempatik ve şirin görünümlerle yer verilen eşcinsel karakterlere de bu gözle bakılabilir. Rol modeller, semboller, sloganlar ve işaretlerle oluşturulan dil, aşk, sevgi, özgürlük, onur ve insan hakları gibi kavramların reklamcılık, sinema endüstrisi ve medyada belirli kalıplarla ele alınmasını sağlamakta, bu şekilde kendisi olmak ve kendisini gerçekleştirmek gibi müphem ideallerin büyüsü altındaki genç kuşaklar sapkınlığın karanlık dünyasına çekilmeye çalışılmaktadır. Sürecin ekonomi ayağındaysa, masada değilseniz menüdesinizdir anlayışıyla hareket eden eşcinsel lobisinin alım gücü, işletmeleri ve insan kaynağıyla etkin bir baskı grubu olma mücadelesi yatmaktadır. Pembe turizm, sertifikalı eşcinsel dostu işletmeler, sapkın hayat tarzlarının her fırsatta reklamını yapan ünlüler, moda ve tasarım gibi sektörlerdeki eşcinsel yeteneklerin baskınlığı söz konusu lobinin ekonomik etkinliğini artırma mücadelesinin bileşenleridir. Sınırsız ve hadsiz tüketimin norm olduğu kapitalist dünyada güç olmanın, bir diğer ifadesiyle menüde değil masada olmanın yolunun alım gücü yüksek niş bir müşteri grubuna dönüşmek ve böylece baskı gücüne erişmek olduğunun farkındaki eşcinsel lobi özellikle ABD'de varlıklı eşcinsellerin bu statüsünü küresel bir boyuta taşımak istemektedir. Eşcinsel lobisinin bir diğer etki sahası işletmelerin reklam kampanyaları ve sosyal sorumluluk kampanyaları kapsamında yapmış oldukları etkinliklerdir. Kadına şiddet gibi herkesin karşı çıkacağı bir söylem üzerinden oluşturulan mağduriyet algısı bu tür kampanyalarda sık rastlanan bir eşcinsel lobisi taktiğidir. Kamuoyunda bir taraftan mağduriyet algısıyla görünürlük düzeyi artırılmakta, diğer taraftan hedef işletmeler ve kurumlar üzerinde eşcinsel niş pazarının göz ardı edilmemesine ilişkin psikolojik baskı ortamı oluşturulmaktadır. Söz konusu kampanyalara katılmayı reddeden işletmelerin tıpkı bireyler gibi homofobik etiketiyle yaftalanması ve ürün ve hizmetlerine yönelik özellikle sosyal medyada boykot çağrıları yapılması eşcinsel aktivisti lobinin aldığı mesafeyi göstermektedir. Eşcinsel aktivizmi tıpkı ekonomik küreselliğin mevcut siyasi hegemonyanın uzantısı olması gibi örgütlü güç haline geldiği Anglo-Sakson ülkelerin kültürel normlarını ve değerlerini dayatan ithal ve köksüz bir illettir. İnsanların cinsel tercihleriyle sınıflandırılması ve kimliklerinin cinsel tercihleri üzerinden üretilmesi her şeyi bölen, ayrıştıran ve mikro yapılara dönüştüren küresel ve kapitalist siyasetin teşvik ettiği bir yabancılaşmadır. Bu yabancılaşma en başta insanın kendisi olmak üzere değerler ve toplumun nezdindeki normali değiştirmeyi amaçlayan, dolayısıyla sosyal dokuyu tahrip etme potansiyeli taşıyan sinsi bir girişimdir. Söz konusu hareket, bu girişimle örgütlü küresel siyasetin ileri karakolu ya da taşeronu hükmündedir. Aileyi yıkma amaçlı bu girişime, Rusya ve Sırbistan gibi ülkeler tarafından konan tepki biraz da bu rolde aranmalıdır. Toplumu cinsel kimlikler paydasında tanımlamak ve buradan normal olmayan hayat tarzları üretmek ne dinimiz, ne örfümüz, ne de güvenliğimiz açısından kabul edilecek bir şey değildir. Aile esastır. Eşcinsel lobisi aile düşmanı bir oluşumdur ve çocuklarımızı sapkın emellerine alet etmek için uğraşmaktadır. Söz konusu lobinin taleplerini masum ferdi talepler gibi değerlendirmek, kimliğimiz ve geleceğimiz üzerine oynanan büyük oyunun farkına varmamak demektir. Eşcinsel lobisi temelsiz, köksüz ve anormal taleplerini onur, sevgi ve özgürlük gibi kavramlarla pazarlayan ve fakat sapkınlık ve onursuzluğun savunucusu ve çığırtkanı bedbaht bir güruhtur. Bu güruhla mücadele, küresel güç şebekelerinin tüketim odaklı hayat tarzları ve medya marifetiyle yürüttüğü siyasetten bağımsız ele alınmamalıdır. Hiçbir değer tanımamak, sonu nereye varacağı meçhul bireysel bir özgürlük söyleminin çığırtkanlığını yapmak ve insanları sapkın cinsel tercihleriyle tasnif etmek, eşcinsel aktivizminin ötesinde küresel siyasetin yerel olana nüfuz etme ve dolayısıyla kendine dönüştürüp yok etme stratejisi olarak görülmelidir. Sosyal dokuya zarar verecek bu girişim, sonuçları uzun vadede ortaya çıkacak bir güvenlik sorunudur. Türkiye gibi bir derdi olanların eşcinsel güruh vasıtasıyla oynanan oyunun topla tüfekle işgalin yerini aldığını fark etmesi şarttır. Aksi takdirde ortaya çıkacak faturanın hesabı ne bu dünyada ne de öte dünyada verilemez. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Lütfi Arslan imzalı Arsızlığın Siyaseti başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Birlikteliğimize A Erkil Aile Tehdidi başlıklı Emel Sözcüer imzalı yazıyı paylaşacağız şimdi. Ailenin kültürel ve sosyal denetim işlevi vardır. Koruma, gözetleme, denetleme ve destekleme gibi ailenin üstlendiği işlevler, aileden uzak yaşantılarda aileden kopmalara sebep olmaktadır. Aileden kopuk bir sosyal yaşam ortamında kontrolsüz, gayrimeşru serbest davranışların yaşanması kolaylaşmaktadır. Medyada ve çeşitli çevrelerde meselenin bu boyutu üzerinde hiç durulmamakta, hatta görmezlikten gelinmektedir. Bunun yerine sorunun kaynağı olarak tamamen gelenek, namus ve aile olgusu hedef gösterilmektedir. aile denilince fertlerine huzuru sunan, birbirleriyle dayanışma içinde olan ve geleceğe hayırlı nesiller yetiştirme sorumluluğu duyan bir kurum olmak yerine, özellikle feminizm gibi çeşitli ideolojilerin de etkisiyle olumsuz çağrışımlara sebep olan bir sosyal mekan akla gelmektedir. Bu nedenle Hazreti Hatice'nin evliliği ve eşliğinin, Hazreti Fatıma'nın evliliği ve eşliğinin, Hazreti Ayşe'nin evliliği ve eşliğinin örnek alınması ve evlatlarımıza örnek sunulması çok önemli ve elzemdir. Ev en güvenli alandır. Aile güven yuvası ve sığınaktır. Bunun hayati önemi vardır. Evin en güvenli alanında dijital kapıyla duvar yıkılıyor. Artık aerkil bir aile yapısı oluşmaya başladı. Teknoerkillik gibi bir tehlike yaşamaktayız. A egemenliği hakim olan toplumda yeni bir aile tekrar üretiliyor. İnsanlar küresel olarak kendini gözetime açıyorlar. Eskiden kültür, adab aktarımını aile yapıyordu. Şimdi sosyal medya yapıyor. Özel hayat kamusal alana girdi. Silikon Vadisi tüm dünyayı sömürüyor. Herkes YouTube kanalına içerik üretiyor. Küresel yeni bir sömürü düzeni var. Muhatabına davranış kalıplarını dayatıyor. Öğretiyor, ürünü de satabiliyor. Emperyalizm sürekli proje kanallarını kurup onca paraları buralara boşu boşuna aktarmıyor. Emperyalizm eli klavye tutan, dolarla besledikleri oyuncularını işin başına getirerek dinine bağlı aile çocuklarını hedef alıyor ve onları her türlü dinsel ve cinsel sapıklığa yönlendirebiliyorlar. Çocuklarımıza artık bu dünyanın yaşanılacak bir yer olmadığını, gençlerin Türkiye'de yaşarlarsa geleceğini karartacağı algısını dayatarak onları intihara sürüklüyorlar. Ya da Türkiye'de okumanın hiçbir cazibesi olmadığını, yurt dışındaki okullarda okuyarak özlediği özgürlüğü yaşayacağı, daha iyi eğitim alacağı vaadiyle özendiriyorlar. Ebeveynlerin evlatlarına vermeye çalıştığı ahlaki ve dini eğitimlere karşı çıkmanın, farklı bir inanç sahibi olmanın çocukları daha fazla özgür yapacağı, bu konularda kendi kararlarını kendisinin vermesi gerektiği konusu büyük bir incelikle işleniyor. Asıl dikkat çeken yanı da bütün bunları yapanların kimlikleri, çalışmaları, fotoğrafları, konuştukları, yazdıkları meydanlarda boy gösteriyor. Sosyal medya kanalizasyonunun içine vakum gibi çekilen gençliğe değişik cinsel kimliklerin cazibesi enjekte edilip bunların operasyonları üzerinden hem büyük maddi kazançlar sağlıyor hem de ahlaki erozyona sebep oluyorlar. Değişik cinsel kimliklerin, kıyafetin, aileye, büyüklere ve öğretmenlerine karşı tavırlı davranmalarının gençlere özgürlük olarak sunulduğu dev bir emperyalist tezgah oluşturuldu sosyal medyada. Sosyal medyayla gerçekten neler yapılmak istendiğini görmek gerekir. Yurt dışından dolar desteğiyle yaptıkları aleni fonlamaları, okullara dernek görüntüsü altında yapılan yardımları, çocukları intihara sürükleyen klavye canilerini, din bilgini maskesiyle muhafazakar ailelerin çocuklarına değişik din ve dinsizlik aşısını yapmaya çalışan misyonerleri, yavrularımızın hayatını karartan cinsel özgürlük fitnesini inceden inceye, evlatlarımızın damarlarına zerk eden 5. kol faaliyetinin hain çalışanlarını hepimiz görelim, bulup açığa çıkaralım. Emel Sözcüer imzalı Aerkil Aile Tehdidi başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve derginin Türkiye Gündemi bölümünde Birol Akyol imzalı Sapkın Lobi'nin Hedefi Gençler başlıklı yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisi üniversiteleri kuşatma altına almış durumda. Asit yağmurlarından farksız propagandalarının öncelikli hedefi gençler. Bunun için İstanbul'dan İzmir'e, Aydın'dan Ankara'ya kadar birçok devlet ve özel üniversitede kulüp, topluluk, dayanışma adı altında LGBT propagandası yapılıyor. Yasağa takılmamak için üniversite yönetimlerine yapılan resmi başvurularda düşünce kulübü, fikir platformu gibi adlar kullanan LGBT'liler, gerçekte ise içinde LGBT, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi ifadeler geçen sloganlarla faaliyet yürütüyor. Türkiye'nin neredeyse her üniversitesinde açılan ve LGBT dernekleri tarafından fonlanan kulüpler öğrencilere akışkan kimliklerimiz ve üçüncü bir cinsiyet adı altında LGBT'yi özendiren, üçüncü cinsiyete sürükleyen etkinlikler ve atölyeler düzenliyor. Üniversitelerde LGBT destekçisi kulüpler farklı isimlerle açılıyor. Rektörün onayından geçen kulüpler farklı isimlerle LGBT propagandası yapıyor. Açılan kulüpleri üniversite bünyesinde çalışan bazı öğretim görevlileri de destekliyor. Konferanslar, atölye çalışmaları adı altında etkinlikler düzenleyen kulüpler burs veriyor, küresel LGBT STK'ları tarafından düzenlenen etkinliklere katılım için ücretsiz yurt dışı ve yurt içi seyahatler de gerçekleştiriyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Akın, üniversitelerde kurulan kulüplerin LGBT fonları tarafından planlandığını, sadece üniversitelerde değil, liselerde de öğretmenlerin desteğinde öğrenciler örgütleştiklerini söyledi. Akın, önce empoze edip bozuyorlar, sonra maşa olarak kullanıyorlar. Öğrencileri bozan eğitimciler tespit edilmeli ifadelerini kullandı. En çok fon alan Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği oldu. CHP'li ondan fazla belediye ile ortak projede geliştiren derneğe 5 yılda güncel dolar kuruyla 120 milyon lirayı aşkın para aktarıldı. İkinci sırayı 84 milyon 188 bin lirayla Kaos Gay ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği, üçüncü sırayı ise 77 milyon 681 lirayla Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği aldı. Derneklere fon aktaranların yelpazesi oldukça geniş. Ülke bazında en çok fonu 74 milyon lirayla İsveç aktardı. Onun sırasıyla Belçika, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Norveç, Fransa, Makedonya ve Kanada takip etti. Kuruluş olarak da en çok yardım Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den geldi. İsveç Konsolosluğu, ABD Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği gibi yabancı devletlere bağlı misyon temsilcilikleri de fon aktaran kuruluşlar arasında. LGBT propaganda ve dayatmalarına karşı çıkan Fikirde Birlik ve Mücadele platformu öncülüğünde ve 150'den fazla sivil toplum kuruluşunun katılımıyla geçtiğimiz Eylül ayında büyük aile buluşması gerçekleştirildi. Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Genel Başkanı Kürşat Mircan yaptığı açıklamada, çocuklara ve gençlere yapılan LGBT dayatmasına karşı bir araya geldiklerini söyledi. Mircan, bu tehdidin bireysel özgürlük ve hak kılıfıyla sunulduğunu belirterek, insan neslini tüketecek bu propaganda ve dayatma, en temel insan hakkı olan var olma hakkını elimizden almaya kastetmiş durumdadır. Bugün biz hiçbir nefret söyleminde bulunmadık, kişileri hedef almadık. Haklı talebimizi nefret söylemi diye çarpıtmaya çalıştılar. Üstüne basa basa LGBT dayatmasına karşıyız dememize rağmen bizi LGBT bireylerle karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Daha da ileri gittiler. Provoke etmeye çalıştılar. İnsanımızın sağduyusu kara propaganda ve provokasyonlara galip geldi. Başaramadılar, başaramayacaklar diye konuştu. Buluşmanın Saraçhane Parkı'ndaki bölümünde ise oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Ali Nuri Türkoğlu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sefa Saygılı, İstanbul Aile Vakfı Başkanı Sami Yılmaz gibi isimlerin yanı sıra toplumun çok farklı kesiminden konuşmacılar da yer aldı. Profesör Doktor Sefa Saygılı buradaki konuşmasında cinsel sapkınlığın doğuştan ve genetik olduğunun söylendiğini dile getirdi. Bunların kesinlikle yalan olduğunu kaydeden Saygılı, bu cinsel sapkınlıklar sonradan oluşuyor. Kesinlikle genetik değil. Baktığımızda kromozomlarında, hormonlarında problem yok. Genetiğinde problem yok. Bunlar sonradan olma. Bu akımlarla maalesef bunlar ülkemizde yaygınlaştırılmak isteniyor. Ateş yuvalarımıza kadar geldi. Gençlerimiz ve çocuklarımız tehlike altında. Biz eşcinsel zavallı insanlarımıza karşı değiliz. Onlara yardım etmek istiyoruz. Bizim karşı olduğumuz LGBT'nin dayatmasıdır, yaygınlaştırılmasıdır ifadelerini kullandı. Bilal Akyol imzalı Sapkın Lobi'nin Hedefi Gençler başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.